Ayrım 28.
Lisa, Almanlara Fransızca ders vermeye başladı. Wilhelm Wolf, öğrenci bulmak için ona yardımcı oldu. Bir gün Lisa'yı pansiyonun yarı karanlık yemek odasına çağırdılar. Pencerenin yanında, geniş vücuduyla ışığı neredeyse tamamen kapatmış olarak Bakunin duruyordu. Lisa, onu görür görmez alev alev yanmaya başlayan yüzünü loş ışık sayesinde saklayabildiğine seviniyordu. Tamamen değişmişti ve bu genellikle kendisini dolaysızca ilgilendirmeyen şeyleri fark etmeyen Mihail Aleksandrovich'in de gözünden kaçmadı. Ona güzel olduğunu söyledi ve ardından hemen konuşmayı kendisine, kendi işleri ve düşüncelerine sürükledi. Bakunin olağanüstü canlıydı. Lisa'ya 1830 Polonya devrimi yıl dönümünde Paris'te yaptığı bir konuşmadan dolayı sınır dışı edildiğini anlattı. Konuşmasında Rusya'daki keyfi yönetimi bol bol eleştirmişti. Bundan dolayı bizim jandarma teşkilatımızın isteği üzerine Gizo beni Fransa'dan kovmalarını önerdi diyordu Bakunin. Ama bütün bu işte en büyük alçağın bizim muhteşem elçimiz Kiselyov olduğu ortaya çıktı. Benkendorf'a layık bir öğrenci. Düşünebiliyor musunuz, o bütün namertliğiyle 3. bölümün ajanı olduğum söylentilerini yaymış. Tabii ki buna hiç kimse inanmamış. Ama bu bir kez daha gösteriyor ki bizim politikacılarımız sadece pis numaralar çevirmekten anlıyor. Lisa Bakunin'e duyduğu hayranlığı gizleyemiyordu. Ertesi gün şehir valiliği yakınlarındaki mütevazi İsviçre kafesinde buluştular. Buraya genellikle Belçika'ya sığınmış mülteciler geliyordu. Bakunin artık o kadar canlı değildi ve bir şeylere sinirlenmişti. Lisa paylaşamadığı aşkından dolayı çok dikkatli ve hassastı. "Neyiniz var?" diye sordu endişeyle. "Endişe edilecek bir şey yok," diye cevap verdi Bakunin. "Harekete geçmek gerek. Halkın saraylara saldırmasını sağlamak, tiranların iktidarını yok etmek gerekiyor. Oysa burada, Brüksel'de, bunu yapacakları yerde ukalalık ediyorlar. Karl Marx, işçilere satılan emek, kapital ve işçi ücretleri konusunda ders veriyor. Buna ne gerek var? Silahları doldurmak gerekirken Marx, emekçi halkın kafasını karıştırıyor, düşünürler yaratıyor. Buna teori ile kafayı bozmak denir." Lisa ellerini vurdu. "İşçilerin barikatlarda ne için savaştıklarını bilmeleri gerekmiyor mu? Ve yoksa siz onların birliğine girmeyi red mi edeceksiniz? Orada kendi ideallerinizi savunmanıza kim engel olabilir ki?" Bakunin'in yüzü mosmor kesildi, iri, çekici yüzü öfkeden çirkinleşti, mavimsi gri gözleri kocaman açıldı ve yuvarlaklaştı. "Asla! Beni duyuyor musunuz? Asla Komünistler Birliği'ne, her tür zanaatkarların toplandığı yere girmeyeceğim. Onlarla herhangi bir işimin olmasını asla istemem. Onların arasında insanın özgürce, ciğerlerine doldurarak nefes alması mümkün değil. Proudhon ve Feuerbach'ı okumanızı tavsiye ederim. Özellikle Marx ve Engels onları reddettikleri için." "Ne diyorsunuz? Marx ve Engels, Feuerbach'ın önemini tarih, felsefe ve Alman toplumsal düşüncesi bakımından kabul ediyorlar. Bizzat kendileri de Feuerbach'tan birçok şey öğrenmişler," diye cevap verdi Lisa, kısa süre önce dinlediği dersi hatırlayarak. "Ama," diye alevlendi yine Bakunin, "onlara göre Feuerbach sosyopolitik alanda vargılarını tam sonucuna götürmemiş ve komünist öğretinin dışında kalmış. Marx'ın iktisadi teorisi tümüyle yalan ve saçmalık. Onlar beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Çünkü ben halk ayaklanmalarının tıpkı bir volkan patlaması gibi yaklaştığını duyuyorum. Yeryüzü sarsılıyor. Bu afetin baskısına Rusya'daki keyfi devlet yönetimi de dayanamayacak." Lisa ince elini Bakunin'in büyük, biraz kabaca olan eline yaklaştırdı ve çekingen bir şekilde ona dokundu. "Beni de alın yanınıza, bir kız kardeş, bir dost gibi. Sizinle istediğiniz yere gelebilirim. Barikatlara, sürgüne, ölüme." Şaşkın bir şekilde kıza baktı. Alnında bir kırışık belirdi ama hemen kayboldu. Affedersiniz Liza, ama siz herhalde benim kendime ait olmadığımı düşünemediniz. Benim yaşamım bir gezginci yaşamı ve düzensiz. Üstelik benim gibilerin sonu bellidir. Ama siz adaletin mutlaka galebe çalacağına inanmıyor musunuz? Dedi Liza. Evet, ama bunun için büyük fedakarlıklar, özveriler ve kan gerekir. Demek ki en güvenli şekilde ve en az kurban vererek nasıl zafere ulaşıldığını öğretenler haklı. Saçmalık. Zafer, cesurların, özgür ruhluların, köleliğin zincirlerinden nefret edenlerin olacak, diye bağırdı Bakunin. Ey emekçi halk, senin kaderin bir bilmece. Proudhon haklı. Liza, Mihail Aleksandrovich'in tutmayı düşündüğü elini çekti, aceleyle masadan kalktı ve başının ağrımaya başladığını söyleyerek kafeden çıktı. Kendini çok kötü hissediyordu. Daha önce hiç olmadığı kadar yalnızdı ve Bakunin'in heyecanını anlayamamış olmaktan utanıyordu. Aynı gün Liza, Stok'un karısının yanına uğradı. Ona karşı sempati ve güven duyuyordu. Birçok acıyı sessizce paylaşmaktaydılar. Stoklar şehrin kenar mahallesindeki evlerinin önünde terzinin küçük oğlu bir grup bacaksızla oynuyordu. Belçikalı isyancılar ve Hollanda askerleri olarak iki gruba ayrılmış olan çocuklar taş yolun üzerinde acımasızca dövüşüyorlardı. İsyancılar devrimci sloganlar atıyorlardı. Küçük Johan General Meline olmuştu ve düşmanlarını yeniyordu. Genevieve öğlen yemeğini hazırlamaya çalışıyor, bir yandan da ciyak ciyak bağıran Catherine'le ilgileniyor ve pencereden yaramaz oğluna bakıyordu. Liza'yı gördüğünde hemen küçük kızını büyük aile yatağının üzerine koydu, kaşığı masaya attı ve işlemeli yüksek sandalyenin oturma yerini önlüğüyle sildi. "Kahve ister misiniz?" diye sordu. "Lütfen rahatsız olmayın Genevieve. Ben öylesine sizi görmek ve küçük Johan'ın okumasına bakmak için geldim. Fazla kalmayacağım. Küçük Johan'ın benim yardımıma ihtiyacı var mı?" "Yumurcak tembel. Halbuki kocam çok çalışkan bir öğrenci oldu. Keşke oğlu da onun gibi özenli olsaydı." "Öyle mi? Ne okuyor Bay Stok?" "Bizim işçi birliğinde Doktor Marx'ın derslerine gidiyor. İnanır mısınız, akşamları yazıyor ve okuyor. İlk önce bir şeyler okuyor, sonra saatlerce yazıyor. Ne yazık ki biz kadınlar onların bilgeliklerinden bir şey anlamıyoruz. Johan'ım şimdiye dek hiç bu kadar memnun olmamış ve bu kadar özenmemişti. İşte bakın ne çok kağıt doldurmuş." Liza hafifçe gülümsedi ve Genevieve'in uzattığı defteri aldı. "Dün Marx krizlerin nedenlerini açıklıyordu," diye okudu tesadüfen açtığı sayfadan. "Onları depremlere benzetiyor ve gerçekten de öyle. Sanayi dünyası ayakta kalabilmek için zenginliklerinin, mallarının ve üretim güçlerinin bir kısmını tanrılara, cehenneme kurban ediyor." Liza defteri karıştırırken emek ve sermayenin karşılıklı olarak birbirlerine bağımlı olduğunu anlatan kısımda durdu. "Bunları anlayacak kadar okumuş muydunuz? Bana sanki orada yazılanlar Almanca değilmiş gibi geliyor," dedi Genevieve sesinde belirgin bir saygınlıkla. "Şimdilik tüm bunları anlamakta ben de zorlanıyorum," diye cevap verdi Liza. "Galiba biraz çalışmamız gerekecek. Bazıları zengin olurken diğerlerinin iki yakayı bir araya getiremeyişlerinin nedenini bizim de öğrenmemiz gerekir. Eğer işçi çilelerinin nedenini öğrenirse daha mı rahat yaşar sizce?" diye sordu Genevieve. Birden Liza Bakunin'le yaptığı konuşmayı, Marx derken yüzündeki kin dolu ifadeyi hatırladı ve kuru bir şekilde cevapladı. "Hastalığı saptamak henüz onu tedavi edebileceğin anlamına gelmez. Eğer ilacı yoksa insanın bazen onu öğrenmemesi daha iyi olur." "Ya komünistler ilacı bulursa?" diye sordu Genevieve ama pencereden bakınca hemen dışarı koştu. Küçük Belçikalı isyancılar Hollanda askerlerini öyle sıkı bir şekilde dövüyorlardı ki sokakta müthiş bir hengame vardı. Korkmuş anneler evlerinden koşup kendilerini savaşa kaptırmış çocukları ayırmaya koyuldular. Burnu çizilen ve alnında kocaman bir morluk oluşan Johann, sadece düşmanlara karşı değil, aynı zamanda onu sokakta sürükleyen annesine ve Liza'ya karşı da savunuyordu kendisini. "Biz kazandık!" diye bağırıyordu. Küçük Johann gittikçe daha yaramaz ve laf dinlemez olmuştu. "Bıktım şundan!" diye konuşuyordu Genevieve üzüntülü bir sesle, oğlunun kanayan burnunu yıkarken. "Bu çocukla başa çıkamıyorum." Liza onu sakinleştirmeye çalıştı. "Büyüdüğünde iyi bir kavgacı olacak." "Eğer o zamana kadar şu savaşlarda boynunu kırmazsa," dedi annesi ve hemen ekledi. "Hanımefendi, lütfen siz de söyleyin ona. Annelerin gözyaşları taşlara dönüşür ve insanın yaşamı boyunca yoluna çıkar, değil mi? Johann'ın da mutlaka onlara ayağa takılacak ve yaptıkları için pişman olacak. Çocukluğumda sevgili anneciğimi üzdüğüm zaman o da bana birçok kez bunu söylemiştir." Katrin'le barikatlarda cesurca dövüşmüş. "Ben de dövüşeceğim," dedi Johann ve kaçtı. Engels Paris'te bir ay kaldı. Bu dönemde Fransa'da toplumun her kesiminde isyan kabarıyordu. Krala ve hükümetine dayanan bankerler, atölye ve fabrika sahiplerini her taraftan sıkıştırmışlardı. Halk 12-14 saat iş günü karşılığında aldığı sefil maaşla geçinemiyordu. Oldukça kabarık bir insan kitlesi, kralın gözdesi ve tüm yönetim gücünü elinde toplayan Gizo'dan nefret ediyordu. Gizo ise silahların yardımıyla Fransa'nın krala boyun eğmesini sağlayacağından emindi. Ama politikacıların en beceriklisi olan Talleyrand'ın şu sözlerini unutmuştu. "Kalkanlarla her şey elde edebilirsiniz ama onların üzerine oturamazsınız." Engels, borsa çevresindeki büyük bulvarların kafelerinde ve milli kütüphanenin okuma salonunda çeşitli ülkelerin gazetelerine bakıyor, gezegendeki yaşamla her şeyle ilgileniyordu. Çeşitli dillerde okuyordu. Friedrich daha genç yaşlarda çok dilli mektup yazmayı seviyordu. Sırasıyla Alman, İngiliz, Fransız, İspanyol, Portekiz ve Hollanda dilinde yazıyordu. Genç Engels, dünyanın her tarafından gemilerin geldiği gürültülü ticaret ve liman şehri Bremen'den bazen kız kardeşi Marie'ye mektup yazıyor ve geniş dil bilgisiyle şaka yollu hava atıyordu. "I will take now the English language, ma no, il mio bello italiano, dolce e soave, come il zefiro, con parole somiglianti alle flori del più bel giardino e el español, lingua como el viento en los arboles, e o portugués como as olas da mer en riba de flores e prados, et le français comme le murmure vite d'un fond très amusant, en de Hollanda chétal, gelişk den damp, uitsch enerpisch, tobak, zer gemotlişk. Dipnot: çok dilde mektup yazdığımdan dolayı şimdi İngilizceye geçeceğim veya hayır, sözcükleri en muhteşem bahçelerin çiçekleri gibi, zefir gibi zarif ve narin güzel İtalyancama ve dallar arasında esen rüzgara benzeyen İspanyolcama ve çiçekler ve otlaklarla süslü kıyıdaki deniz sesini anımsatan Portekizceme ve küçük sevimli bir çaydanlığın hızla kaynamasına benzeyen Fransızcama ve pipo dumanını andıran Hollandacama. Yıllar geçtikçe öğrendiği dillerin sayısı da artıyordu. 1847 yılı kışında Friedrich çoğu akşamını işçi ve zanaatkarların toplantılarında geçiriyordu. Orada Londra Kongresi'nde olanları anlatıyordu. Bazen komünizmin düşmanlarıyla amansız tartışmalara girmek zorunda kalıyordu. Nasıl deneyimli bir ormancı, ağaç yapraklarının hışırtısından fırtınanın yaklaştığını kestirebilirse, Engels de aynı şekilde ekonomideki ve politik yaşamdaki göstergelerden devrimci hareketin yeni bir döneme girmekte olduğunu seziyordu. Engels 1848 yılını Paris'teki Alman devrimcilerin düzenlediği eğlencede karşılamaya karar verdi. Bu dönemde ziyafet türü eğlenceler toplumun her kesiminde modaydı. Fransız yetkilileri artık uzun süredir Engels'in devrimci propagandasından rahatsız oluyorlardı. Ocak ayı sonunda 24 saat içerisinde Paris'i terk etmediği takdirde Prusya polisine teslim edileceği tehdidini içeren bir mektup aldı. Gece geç saatte polis evini bastı ve hemen ülkeyi terk etmesini istedi. Aynı gece çok sayıda sığınmacı Alman işçisi de gözaltına alınmıştı. Hepsi komünizm propagandası yapmakla suçlanıyordu. Frédéric 31 Ocak'ta Brüksel'e geldi. Bu arada Marx kendinden geçmiş bir halde ve büyük bir coşkuyla Komünist Partisi manifestosunu yazıyordu. Bu belgede yer alacak tüm düşünceleri uzun süre önce saptamıştı. Ama birçok şeyi yeniden elden geçirdi. Marx popüler derslere hazırlık amacıyla çıkardığı özetleri içeren Aralık 1847 tarihini taşıyan defterde işçi ücretleriyle ilgili notlarında şöyle yazmıştı. Vasıflı emek türleri denilenlerin hepsi zihinsel, bedensel vesaire meta haline gelmişlerdir ve böylece eski görkemliliklerinden yoksun kalmışlardır. Papazların, doktorların, hukukçuların vesaire dolayısıyla dinin, hukuk disiplininin vesaire fonksiyonlarının öncelikle onların ticari değeri doğrultusunda belirlenmeye başlamaları ne kadar büyük, progresif bir koşulmuş. Dipnot, progresif, ilerleme, gelişme. Bu muhteşem düşünceler ve sonuçlar ham maddesi manifestoda mükemmel bir paragrafa dönüştü. Marx, çağdaş burjuva yönetimi için şöyle yazdı. O, doktoru, hukukçuyu, papazı, şairi, bilim adamını kendi ücretli emekçileri durumuna indirgedi. Engels, Brüksel'e geldikten sonra arkadaşına büyük bir özenle yardım etmeye başladı. Karl Haber'i cümleleri düzeltiyor ve fazlalık olarak gördüğü şeyleri atıyor, dikkatli ve yavaş bir tempoyla çalışıyordu. Her düşünce ve her sözcük üzerinde uzun uzun düşünüyor, sözcükleri seçiyor, deniyor ve değerli taşları işleyen sabırlı ve titiz bir usta gibi onları düzenliyordu. Sonuçta netlik ve parlaklık bakımından bir sanat eseri gibi eşsiz bir belge çıkıyordu ortaya. Jenny onun el yazmasını tekrar tekrar temize çekiyordu ve kah şaşırıyor, kah isyan ediyordu. Bir şeyin anlamı kaç kez yeniden belirlenebilir? Bir sözcük kaç kez yeniden değiştirilebilir? Yazdıklarına ne zaman en son şeklini verip memnun kalacaksın? Metnin tamamını tam 3 kez temize çektim. Tek tek sayfaları ise kaç kez temize çektiğimi artık ben de bilemiyorum. Zaman akıyordu. Komünistler Birliği'nin Londra'daki üyelerinde artık Marx ve Engels'in verdikleri sözü yerine getiremeyecekleri şüphesi baş göstermişti. En sonunda o unutulmaz an geldi. Jenny, Marx'ın el yazmasını temize çekme işlemini tamamladı. Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor, komünizmin hayaleti diye okudu yüksek sesle Jenny, manifestonun ilk sözlerini. Eski Avrupa'nın bütün güçleri bu hayalete karşı kutsal bir süre kavında birleştiler. Papa ve Çar, Metternich ve Guizot, Fransız radikalleri ve Alman polisleri. Jenny artık yeni bir işle, İşçi Eğitim Derneği için yeni dersi hazırlamak, meşgul olan Karl'a yaklaştı ve elini omzuna koydu. Karl döndü ve onun ışık dolu gözlerine bakınca oradaki onayı ve hayranlığı gördü. Karl ve Jenny birbirlerine öyle yakındılar ki bazen sözcüklere gerek duymuyorlardı. Bakışlar daha fazlasını anlatabiliyordu. Marx karısının elini tuttu, gülümsedi ve onun ince zarif parmaklarını yorgun başına değdirdi. Bu dokunuş onu her zaman canlandırıyor ve sevindiriyordu. Ve o da Jenny gibi biliyordu ki şimdi proleterlerin özgürlük ve iktidar mücadelesinde eşi bulunmaz ölçüde güçlü bir silahları vardı. 1848 yılı ocağının son günlerinde tamamlanan Komünist Partisi manifestosu el yazması olarak Londra'ya Komünistlerin Merkez Komitesi'ne gönderildi. Marx ve Engels'in yeni tanıdığı ve aktif bir komünist olan terzi Friedrich Lesner, el yazması geldiğinde hemen Londra basım evlerinden birine götürdü. Karl, Ocak ve Şubat ayları boyunca redaksiyonla ve sıklaşan toplantılarla geçen son derece yoğun bir çalışma içindeydi. Ailesi artık çoktan uyumuşken o, kah okuyarak kah da kağıtları sivri, düzensiz ve okunaksız yazısıyla doldurarak geç saatlere kadar çalışma masasında oturuyordu. Çeşitli dillerde kitap ve gazeteler odanın her tarafına dağılmıştı. Çalışmayı engelleyici hiçbir şeyin bulunmadığı bu gece saatlerinde Marx'ın düşüncesi güneş ışınları gibi gezegeni tarıyor ve dünya Trier'de küreyi incelediği ve onu kocaman ve gizemli olarak düşündüğü dönemde olduğu gibi artık büyük gelmiyordu ona. Karl, halkın Avusturya'ya karşı silahlandığı İtalya'yı düşünüyordu. İsviçre'de iç savaş sürüyordu. İlk defa tüm 22 bölge bir federal cumhuriyet içerisinde birleşmişti. Almanya bir köpürme içindeydi. Birleşik Amerika eyaletleri Meksika ile yaptıkları savaştan galip çıkmıştı. Komünist Partisi manifestosu 1848 Şubat'ının son günlerinde baskıdan çıktı. Kitap 23 sayfa tutmuştu. Bu ilk baskıda yazarlarının isimleri Marx ve Engels gösterilmemişti. Komünist Partisi manifestosu politik ve toplumsal yaşamın bütün alanlarını kapsıyordu. O işçilere mücadeleyi ve zaferi öğretiyordu. Bu dahiyane tarihi belge proleter devrimi çağrısı yaparak onurlu bir şekilde son buluyordu. Varsın egemen sınıflar komünist devrim karşısında korkuyla titresinler. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yok. Bir dünya var kazanacakları. Bütün ülkelerin proleterleri birleşin. Marx ve Engels'in gelecekteki sınıfsız, mutlu, komünist toplum hakkında manifestoda dile getirdikleri her düşünce sonsuz bir zenginlik içeriyordu. Manifesto baskıdan çıktıktan kısa bir süre sonra işçiler bunu fark ettiler ve ona gereken değeri verdiler. Aynı günlerde Paris'te başlayan ayaklanmanın haberi bütün dünyayı dolaştı. Louis Philippe'in tahtı devrildi. Devrim burjuva kraliyet iktidarını süpürdü ve kuru bozkırdaki yangın gibi Belçika'ya sıçradı. Kral 1. Leopold kurnazlıkla ve en önemlisi geri adım atmak yoluyla tahttan düşmekten kurtuldu. Liberal bakanları, parlamentodaki temsilcileri ve kent valilerini topladı ve eğer halkın iradesi buysa buna hemen boyun eğerek tahttan feragat etmeye hazır olduğunu bildirdi. 1. Leopold tüm bunları boynu bükük bir şekilde söylerken öylesine dramatik iç çekişler yapıyor ve boyun eğmişliğini gösteriyordu ki tören salonunda bulunan burjuva parlamenterleri acıma duygusuna kapıldılar ve ne özel olarak ona karşı ne de Belçika'daki kraliyet yönetimine karşı herhangi bir komplo hazırlığı içinde olmadıklarını bildirerek kralı sakinleştirdiler. Bu duygusal sahne biter bitmez 1. Leopold şehir meydanlarında bir afet hazırlığı içindeymişçesine toplanan halkı dağıtması için orduya emir verdi. Yanı sıra polise dış ülkelerden gelen devrimci mültecilerin sıkı bir takip ve baskı altına alınmaları için emir verildi.